Ayrım 9.
Dünya bir çirkef, yükseklerde kalmaya çalışalım biz, dedi, kalktı, Madame de Beauséan'ı alnından öptü. Şu sırada çok güzelsiniz dostum, öyle güzel renkler var ki yüzünüzde, hiç böylesini görmemiştim. Akrabaya dönüp hafiften başını eğdi ve çıktı. Goryo Baba yüce bir insan, dedi Öjen'i, gecenin ortasında gümüşü büküşünü anımsamıştı. Madame de Beauséan duymadı, düşüncelere dalmıştı. Bir zaman hiç konuşmadılar. Zavallı üniversiteli utançla karışık bir şaşkınlık içindeydi. Ne gitmeyi, ne kalmayı, ne de konuşmayı göze alabiliyordu. En sonunda Vikontes, "Dünya rezil ve kötü," dedi. "Başınıza bir dert gelmeye görsün. Her zaman gelip bunu size yetiştiren, elindeki hançeri yüreğinize saplayıp büken, üstelik de sizi hançerin sapına hayran bırakmaya çalışan bir dostunuz bulunur. İğneler, alaylar başladı bile. Yo, savunacağım kendimi." Kendine yaraşan bir yüksek hanım tavrıyla başını kaldırdı, mağrur gözlerinden şimşekler saçıldı. Sonra Öjeni'yi gördü. "Ah, siz burada mıydınız?" dedi. Öjeni ezile büzüle, "Hala," diye yanıtladı. "İşte böyle Monsieur de Rastignac, tam hak ettiği gibi yargılayın bu dünyayı. Yükselmek istiyorsunuz, size yardım edeceğim. Kadınların çürümüşlüğünün derinliğini araştıracak, insanların sefil gururunun genişliğini ölçeceksiniz. Dünya kitabını çok iyi okumuştum ama gene de bilmediğim sayfalar kalmıştı. Şimdi hepsini biliyorum. Hesabınızı ne kadar soğuk bir biçimde yaparsanız o kadar ileri gideceksiniz. Acımadan vurun, sizden korkarlar o zaman. Erkekleri ve kadınları her konak yerinde gebermeye bırakacağınız birer at olarak benimseyin. Arzularınızın doruğuna ulaşırsınız. Size ilgi duyan bir kadından yoksunsanız hiçbir şey olamazsınız burada. Ama bu kadın genç, zengin, zarif olmalı. Gerçek bir duygunuz olursa bir gömü gibi saklayın. Hiçbir zaman sezdirmeyin, yoksa mahvolursunuz. Cellat olmaktan çıkar, kurban olursunuz. Sevecek olursanız gizinizi iyi saklayın. İçinizi kime açtığınızı iyice düşünmeden açmayın. Daha var olmayan bu aşkı korumak istiyorsanız bu çevreden sakınmayı öğrenin. Dinleyin, Miguel farkında olmadan adları karıştırıyordu. Ölümü istenen bir babanın iki kızınca bırakılmasından da korkunç bir şey var. Bu da iki kız kardeşin birbirini çekemeyip yarışması. Rösto köklü bir soydan. Karısı benimsendi, krala takdim edildi ama kız kardeşi, zengin kız kardeşi, güzel Madame Delphine de Nucingen bir para babasının karısı. Kederinden ölüyor, kıskançlık içini kemiriyor. Kız kardeşinden fersah fersah uzaklarda, kız kardeşi, kız kardeşi olmaktan çıkmış artık. Bu iki kardeş babalarını yatsıdıkları gibi birbirlerini de yatsıyorlar. Bu bakımdan Madame de Nucingen benim salonuma girebilmek için Saint Lazare sokağı ile Grenelle sokağı arasındaki bütün çamurları şapur şupur yutabilir. De Marsay'in kendisini ereğine ulaştıracağını sanmıştı. De Marsay'in tutsağı oldu. De Marsay'in başının etini yiyor. Ama De Marsay'in ona hiç aldırdığı yok. Kendisini bana takdim ederseniz göz bebeği olursunuz, tapar sizi. Sonra sevebilirseniz sevin onu, yoksa yararlanın. Bir iki kez büyük toplantılarda, kalabalıkta göreceğim kendisini ama gündüzleri hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Onu selamlayacağım, bu kadarı da yetecektir. Goryo Baba'nın adını anmak yüzünden kontesin kapısını kapattırdınız kendinize. Evet dostum, bundan böyle Madame de Rösto'ya 20 kez gitseniz 20'sinde de evde bulamazsınız onu. Kapıya bildirmiştir. Ne yapalım? Goryo Baba Madame Delphine de Nucingen'in kapısını açsın size. Güzel Madame de Nucingen bir tabela olacak sizin için. Onun seçtiği erkek oldunuz mu, kadınlar sizin için çıldıracaktır. Rakipleri, dostları, en iyi dostları sizi onun elinden almak isteyecektir. Bizim şapkalarımızı giymekle davranışlarımızda kazanacaklarını uman burjuvalar bulunduğu gibi hep bir başka kadının seçtiği adamı seven kadınlar vardır. Başarılar kazanacaksınız. Paris'te başarı her şeydir, iktidarın anahtarıdır. Kadınlar sizi akıllı, yetenekli buldular mı? Erkekler de inanacaktır buna. Gözlerini açmazsanız elbette. Her şeyi isteyebilirsiniz o zaman. Her yere girebilirsiniz. Dünyanın ne olduğunu o zaman öğreneceksiniz. Bir dolandırıcılar ve dolandırılmışlar yuvası. Ne birikiler arasında bulunun ne ötekiler arasında. Bu labirente girmeniz için Ariana'nın ipi olarak Tiese'nin labirentten çıkması için Ariana'ya verdiği ip. Adımı veriyorum size. Boynunu bükerek bir kraliçe bakışıyla baktı üniversiteliye. Onu lekelemeyin. Ak olarak geri getirin bana dedi. Hadi şimdilik beni yalnız bırakın. Biz kadınların da verilecek savaşlarımız vardır. Eugene sözünü kesti. Bir barut kuyusunu ateşlemek için sağlam bir adam isterseniz diye başladı. Eugene eliyle yüreğine vurdu, akrabasına gülümsedi ve çıktı. Saat 5'ti. Acıkmıştı, akşam yemeğine yetişememekten korktu. Bu korku da Paris'in akıntısına kapılmanın mutluluğunu duyurdu ona. Kendiliğinden gelen bu hazla kafasını dolduran düşüncelere daldı. Onun yaşında bir genç adam hor görüyle karşılaştı mı öfkelenir, kudurur, tüm topluma karşı yumruklarını sıkar, öç almak ister. Bir de kendi kendinden kuşkulanmaya başlar. Bu sırada Rastignac, Kontes'in kapısını kapattırdınız kendinize, sözcüklerinin ağırlığı altında eziliyordu. Gideceğim dedi içinden. Madame de Beauséan haklıysa, Kabi'ye bildirmişse ben de Madame de Rosto her gittiği salonda karşısında bulacak beni. Kılıç kullanmasını, tabanca atmasını öğreneceğim. Maksimini öldüreceğim onun. Ya para? Parayı nereden bulacaksın? Diye bağırıyordu birinci. Birden Kontes de Rosta'nın ortaya serdiği zenginlik parladı gözlerinin önünde. Burada genç kız Goryot'un gönlünü çelen lüksü, yıldızları, dikkati çekecek bir biçimde yerleştirilmiş pahalı eşyaları, sonradan görmenin kafasız lüksünü, paralı bir adama bağlanmış kadının har vurup harman savurmasını görmüştü. Gözler kamaştırıcı Beauséan köşkü birdenbire bu büyüleyici görüntüyü ezdi. Paris'in yüksek bölgelerine dalan düş gücü, binlerce kötü düşünce esinledi ona. Kafasını, bilincini genişletti. Dünyayı olduğu gibi gördü. Zenginlere diş geçiremeyen yasalar gene öyle bir ahlak. En güçlü dayanak servetti. Vautrin haklı, servet erdemdir dedi içinden. Nuit Saint-Geneviève sokağına gelince çabucak odasına çıkıp arabacının 10 frangını getirdi. Sonra o mide bulandırıcı yemek odasına geldi, bir yemliğin önüne dizilmiş hayvanlar gibi karın doyurmakta olan 18 kişiyi gördü. Bu düşkünlük örnekleriyle bu yemek odasının görünüşü iğrenç geldi ona. Geçiş fazlasıyla hızlı, karşıtlık fazlasıyla keskindi. Bunların onun hırs duygusunu gereğinden fazla geliştirmesi olanaksızdı. Bir yanda en zarif toplum çevresinin taze ve çekici görüntüleri, sanat ve lüks harikalarıyla çerçevelenmiş genç, canlı yüzler, şiir dolu, tutkulu bakışlar, öbür yanda tutkuların yalnızca damgaları, iplikleri kalmış çirkefle çevrili yüzler. Madame de Beauséan'ın bırakılmış kadın öfkesi içinde verdiği bilgiler aklına geldi. Yoksulluk da bunları yorumladı. Rastignac, servete ulaşmak için birbirine koşut iki yol açmaya, hem bilime hem aşka dayanmaya karar verdi. Hem bir bilgin hem de moda bir insan olmak istedi. Çok toydu daha. Bu iki çizginin hiçbir zaman birleşmeyen birer sonuçmaz olduğunu bilmiyordu. Çok düşüncelisiniz Sayın Marki dedi Vautrin. Yüreğin en saklı gözlerine dalar gibi olan bakışlarından biriyle baktı ona. ''Bana Sayın Marki diyenlerin şakalarına katlanacak durumda değilim.'' diye karşılık verdi Rastignac. ''Burada gerçekten Marki olmak için yılda 100.000 lira para girmeli adamın cebine. Maison Vauquet'e oturdun mu da meteliğe kurşun atıyorsun demektir.'' Vautrin, ''Bir lokmada yutuveririm seni, süt kuzusu.'' dercesine Rastignac'a baktı, sonra yanıt verdi. ''Hiç keyfiniz yok, güzel Kontes de Rosto'dan yüz bulamadınız anlaşılan.'' Evet diye atıldı Rastignac. Babasının bizim soframızda yemek yediğini söyledim diye kapısını kapattı bana. Herkes birbirine baktı. Goryo baba gözlerini önüne dikti, kurulamak için başını çevirdi. Gözüme tütün attınız dedi yanındakine. Öjeni eski şehriyecinin yanındakine bakarak, bundan böyle Goryo babayı kim kızdırırsa bana saldırmış olacaktır dedi. Hepimizden daha iyi o. Sonra Matmazel Taillefer'e döndü, sözüm hanımlara değil diye ekledi. Bir tür sonuç oldu bu tümce. Öjeni öyle bir tavırla konuşmuştu ki sofradakiler susmak zorunda kaldılar. Yalnız Votren alaylı alaylı, Goryo babayı kanadınızın altına alıp onun sorumlu yayıncısı olmanız için iyi kılıç tutmanız, iyi tabanca atmanız gerekir dedi. Ben de öyle yapacağım dedi Öjeni. Bugün savaşa girdiniz demek. Belki de diye yanıtladı Öjeni. Ama hiç kimseye işlerimin hesabını vermek zorunda değilim. Tıpkı başkalarının geceleri neler yaptıklarını anlamaya çalışmadığım gibi. Votren yan yan Rastinyak'a baktı. Yavrucuğum, insan kuklalara aldanmak istemiyorsa deliklerden bakmakla yetinmeyip kulübenin içine girmeli, dedi. Öjeni'nin dikleşmek üzere olduğunu gördü. Bu kadarı yeter, dedi. Ne zaman isterseniz baş başa oturup birkaç sözcük konuşuruz sizinle. Yemek kasvetli ve soğuk bir havaya büründü. Goryo baba, üniversitenin sözünün uyandırdığı derin acıya dalmıştı. Kendisi karşısında düşüncelerin değiştiğini, başkalarını susturacak durumda bir genç adamın kendi savunmasını üzerine aldığını anlamadı. Madame Woke alçak sesle, ''Yani Monsieur Goryo bir kontes babası mı?'' dedi. ''Bir de barones babası'' diye yanıtladı Rastinyak. ''Bundan başka bir işi de yok'' dedi Bichon Rastinyak'a. ''Kafasını yokladım, bir tek yumru var, babalık yumrusu.'' Bir ebedi baba olarak kalacak. Öjeni, Bianchon'un şakasına gülemeyecek kadar ciddiydi. Madame de Bossea'nın öğütlerinden yararlanmak istiyor, nereden ve nasıl para bulabileceğini düşünüyordu. Toplumun savanları gözleri önüne hem dolu hem de boş olarak serildikçe kaygılı bir duruma düştü. Yemek bittikten sonra herkes onu yalnız bıraktı. Goryo heyecanlı bir sesle, ''Kızımı mı gördünüz?'' dedi. Öjeni, adamcağızın sesiyle düşüncelerinden uyandı, elini tuttu onun, içlilikle yüzüne baktı. ''Siz yürekli ve saygıdeğer bir insansınız.'' diye yanıtladı. ''Kızlarınızı daha sonra konuşuruz.'' Goryo babayı dinlemek istemiyordu, kalktı, odasına çekildi, annesine şu mektubu yazdı. Sevgili anneciğim, bak bakalım bana verecek bir üçüncü memen var mı? Kısa zamanda zengin olacak bir durumdayım. 1200 frank gerek bana. Bu parayı ne pahasına olursun bulmalıyım. İsteğimden babama söz etme, belki karşı çıkar. Ama bu parayı bulamazsam beynime bir kurşun sıkmaya dek varabilecek bir umutsuzluğa düşebilirim. Bunun nedenlerini görüştüğümüz zaman anlatırım sana. Şimdi sana durumumu anlatmaya kalksam ciltler ister. Kumar oynamadım. Canım anneciğim, kimseye de borcum yok. Ama bana verdiğin canı sürdürmek istiyorsan bu parayı bulmalısın. Uzun sözün kısası, beni kanadı altına alan Vicomtesse de Bossea'na gidip geliyorum. Yüksek çevreye girmem gerek. Ama bir çift temiz eldiven alacak param yok. Kuru ekmek yemesini, sudan başka bir şey içmemesini bilirim. Gerekirse aç da duracağım ama bu ülkede toprağa sürmeye yarayan araçlardan vazgeçemem. Ya yol olacak ya çamurda kalacağım. Bana bağladığınız umutları biliyor, bunları çabucak gerçekleştirmek istiyorum. Canım anneciğim, eski mücevherlerinin birkaçını sat, çabucak dolduracağım yerlerini. Ailemizin durumunu böyle özverilerin değerini ölçecek kadar iyi tanıyorum. Senden bu özverileri boşuna istemediğimi bilmelisin. Yoksa canavarın biri olurdum. Dileğimde karşı konulmaz bir gereklilikten başka bir şey arama. Geleceğimiz tümüyle bu yardımda, geleceğe savaş açacağım çünkü bu Paris yaşamı sürekli bir savaş. Parayı tamamlamak için halamın dantellerini satmaktan başka yol kalmazsa ona en güzel dantelleri yollayacağımı söyle ve benzeri. Kız kardeşlerine de ayrı ayrı mektup yazarak biriktirdikleri paraları istedi. Bu paraları seve seve yapmaktan geri duramayacakları bu özverilerden söz etmelerini önleyecek bir biçimde koparmak için de genç yüreklerde alabildiğine gergin, alabildiğine güçlü olan onur tellerine dokunup incelik duygularını kabarttı. Gene de bir sarsıntıya kapıldı mı bu mektupları yazarken titriyor, yüreği çarpıyordu. Yalnızlığa gömülmüş olan bu ruhların lekesiz soyluluğunu iyi biliyordu. Genç, hırslı iki kız kardeşini ne kadar üzeceğini de, sevinçlerinin ne kadar büyük olacağını da, bağın köşesinde gizlice ne büyük bir hazla sevgili kardeşlerini konuşacaklarını da biliyordu. Bilinci ışıklar içinde doğruldu, küçük servetlerini gizli gizli sayışlarını gösterdi ona. Bu parayı kendisine gizlice yollamak için şeytansı genç kızlık dehalarını kullanışlarını, yüce gönüllülük yolunda ilk aldatmacayı deneyişlerini gördü. Kız kardeş yüreği bir aralık elması, bir sevgi uçurumudur dedi içinden. Yazdığı için utanç duydu. Dilekleri ne kadar güçlü, ruhlarının göğe doğru atılışı ne kadar arı olacaktı. Ne büyük bir hazla özveriye girişeceklerdi. Tüm parayı yollayamazsa annesinin içine ne büyük bir acı dolacaktı. Bu güzel duygular, bu korkunç özveriler, Dörfün'de Nüsenjan'a ulaşması için kendisine basamak olacaktı. Birkaç damla gözyaşı düştü gözlerinden. Ailenin kutsal sunağına atılan son günlük taneleriydi bunlar. Umutsuzluk yüklü bir çarpıntı içinde dolaşmaya başladı. Goryo Baba aralık kalmış kapısından onu bu durumda görünce içeriye girdi. "Neyiniz var Mösyö?" dedi. "Ah sevgili komşum, siz nasıl babaysanız ben de öyle oğul ve kardeşim. Kontes Anastasia için titremekte haklısınız. Maxim de Trelis adında birine bağlanmış, batıracak onu bu adam." Goryo Baba, Eugenie'nin anlamlarını kavrayamadığı birkaç sözcük mırıldanarak gitti. Ertesi gün Rastignac mektuplarını postaya götürdü. Son ana kadar duraladı ama "başaracağım" diyerek kutuya attı. Kumarcının, büyük kaptanın sözü kurtardığından çok adam batıran yazgıcı söz. Birkaç gün sonra Eugenie Madame de Rosto'ya gitti, kabul edilmedi. Üç kez daha gitti, üçünde de kapıyı kapalı buldu. Oysa Kont Maxim de Trelles'in bulunmadığı saatlerde gitmişti. Vikontes haklı çıkmıştı. Üniversiteli derslerini serdi. Yoklamada bulunmak için derse giriyor, sınıfta olduğunu gösterdikten sonra kirişi kırıyordu. Çoğu üniversitelilerin mantığını yürütmüştü o da. Çalışmayı sınav zamanına bırakıyordu. İkinci ve üçüncü yılın derslerini yığmaya, sonra da ciddi olarak son anda bir çırpıda hukuk öğrenmeye karar vermişti. Paris okyanusunda yelken açmak, burada kadın ya da servet avlamak için 15 aylık bir boş zamanı oluyordu böylece. Madame de Beauséant'ı bir hafta içinde iki kez gördü. Ama onu görmek için ancak Marquis d'Ajuda Pinto'nun arabasının çıktığı dakikada gitti evine. Bu ünlü kadın Saint Germain semtinin bu en şiirli yüzlü, daha birkaç gün yengeyi başkasına kaptırmamış Mademoiselle de Rochefide'nin Marquis d'Ajuda Pinto ile evlenmesini askıda bıraktırtmıştı. Ama mutluluğunu yitirme korkusunun eskilerden çok daha ateşli kıldığı bu son günler yıkımı hızlandıracaktı. Rochefide'lerle birlikte Marquis d'Ajuda da mutlu bir durum olarak görmüştü bu bozulmayla uzlaşmayı. Madame de Beauséant'ın evlenme düşüncesine alışacağını, erkeklerin yaşamında önceden çizilmiş olan bu geleceğe birlikte geçen sabahları feda edeceğini umuyorlardı. Böylece her gün yinelenen yeminler ne olursa olsun, Monsieur d'Ajuda oyun oynuyor, Vicomtes de aldatılmayı hoş karşılıyordu. En iyi dostu Duchesse de Lange, yücelikle pencereden atlamak dururken merdivenlerden yuvarlanıyor diyordu. Bununla birlikte son ışıklar epey bir süre parladı. Vicomtes'in Paris'te kalarak bir tür boş inançla sevgi beslediği genç akrabasına yardım etmesine yetti. Eugenie, kadınların hiçbir bakışta bir acıma, bir gerçek avuntu bulamadıkları bir evrede, ona karşı candan bir bağlılık ve duyarlılıkla bağlanmıştı. Böyle durumlarda bir adam bir kadına tatlı sözler söylerse, bu sözlerin her biri bir yatırımdır. Rastinyak, Nüsenjenlerin evine yanaşmayı denemeden önce satranç tahtasını tam olarak tanımak ereğiyle Goryo Baba'nın önceki yaşamını öğrenmek istedi. Bilgiler topladı. Bu bilgiler şöyle özetlenebilirdi. Jean Joachim Goryo devrimden önce basit bir şehriye işçisiydi. Becerikli, tutumluydu. Rastlantı sonucu 1789'daki ilk ayaklanmanın kurbanı olan patronunun iş yerine satın almasına bakılırsa oldukça da girişkendi. Halle-au-Ble yakınında La Juensen sokağına yerleşmiş, işlerini bu tehlikeli çağın en etkili kişilerinin kanadı altında korumak ereğiyle de bölgesinin başkanlığını kabul etmek gibi büyük bir sağduyu göstermişti. Bu bilgelik, Paris'te tahıl fiyatının korkunç yükselmesi sonucunu veren yapay ya da gerçek kıtlıkla başlayan servetinin temeli olmuştu. Kimileri bakkallara gidip rahat rahat makarna şehriye alırken halk fırın kapılarında birbirini yiyordu. O yıl yurttaş Goryo, daha sonra işlerini büyük bir paranın verdiği bütün üstünlüklerle yürütmesine yarayacak olan sermayesini toplamıştı. Ancak şöyle bir yeteneği bulunan insanların ulaştığı sonuca ulaşmıştı. Yeteneksizliği kurtarmıştı onu. Öte yandan servet durumu ancak zengin olmanın bir tehlikesi kalmadığı sıralarda öğrenildiği için hiç kimsenin kıskançlık duygularını kabartmamıştı. Tüm aklını tahıl alışverişi yutmuş gibiydi. Buğdaylar, unlar, yemler, bunların niteliklerini, geldikleri yeri anlamak, iyi saklanmalarını sağlamak, fiyatları kestirmek, ürün bolluğu ya da ürün darlığını sezmek, ucuz fiyata tahıl bulmak, Sicilya'dan, Ukrayna'dan buğday getirmek söz konusu oldu mu, Goryo eşsizdi. İşlerini yürütüşünü yurt dışından tahıl getirtip yurt dışına tahıl yollama konusunda yasaları açıklayışını, bunların özünü inceleyip kusurlarını kavrayışını gören biri, onun devlet bakanlığı yapabilecek nitelikte bir adam olduğunu düşünebilirdi. Canlı, sabırlı, güçlü, tutarlı, iş bitirmede eline çabuktu. Bir kartal bakışı vardı. Her şeyde önden gidiyor, her şeyi önceden seziyor, her şeyi biliyor, her şeyi gizliyordu. Diplomat gibi tasarlayıp asker gibi yürüyordu. Uzmanlık alanından boş saatlerinde eşiğine gelip omzunu kapısına dayadığı basit ve karanlık dükkanından çıktı mı gene o bön ve kaba işçi bir uslamlamayı anlayamayan, aklın hazları karşısında duygusuz kalan, tiyatroda uyuyan bir adam, yalnızca budalalıkta güçlü olan şu Paris dolubanlarından biri oluveriyordu.